Ayrım 17.
Yani ordu düzensiz, disiplinsiz bir insan kalabalığı halindedir. Dolayısıyla da düşmanın daha ilk saldırısında bozguna uğrayıp dağılıvermekte kaçışmaktadır. Ayrıca burada hemen şunu da belirtelim ki, dirlik sahiplerini sefer halinde orduya belirli sayıda iyi eğitimli asker sağlamanın dışında, bölgenin kalkındırılmasından ve asayişinden de sorumlu tutan bu ikta sisteminin 16. yüzyılın sonlarından itibaren yozlaştırılmaya başlanılması, bizce yalnız orduyu felç etmekle de kalmamış, 18. yüzyılda Osmanlı'nın başını zaman zaman büyük dertlere sokan ayanlık kurumunun kendiliğinden oluşmasına da yol açmıştır. Yücel Özkaya'nın ayanlık konusundaki doçentlik tezinde belirttiği gibi Arapça ayan kavramı bir yerin ileri gelenleri anlamında ta kuruluş yıllarından beri kullanılmaktadır Osmanlı İmparatorluğu'nda. Bu kavramla kentlerde, köylerde, orduda, aşiretlerde, devlet kademelerinde önem kazanmış ileri gelen kişiler kastedilmektedir. Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın verdiği bilgilere göre de bunların evvelce devlet üzerinde hiçbir tesir ve nüfusları yoktur. Mahallin ileri gelenlerinden oldukları için gerektiğinde kendilerinden yararlanılmaktadır. Ancak 1682'de başlayan Avusturya Savaşı'nın daha sonra Lehistan, Venedik ve Rusya'nın da katılmasıyla dört cepheye yayılıp tam 16 yıl sürmesi yüzünden imparatorluk büyük bir mali sıkıntı içine düşünce 1694'ten itibaren devlet gelirlerinin kimi yerlerde mahalli eşrafa kaydı hayat şartıyla satılması bazı kişilerin zengin olup yavaş yavaş nüfus ve kudretlerini artırmalarına neden olmuştur. Ama gene de bunların 17. yüzyılda hükümet üzerinde etkili olabilecek derecede nüfus sahibi oldukları görülmez. 1768'de Sultan 3. Mustafa'nın açtığı Rus seferinde para ve asker gereksiniminden dolayı hükümetin kaza idarelerini ellerine geçirmiş ayanlara da başvurması ve böylece kazaların üzerinden hükümet kontrolünün kalkması bunları şımartmaya başlamıştır. Kaynarca Anlaşması'ndan sonra bozulan idari sistem yeniden düzenlenmediği için de 1787'de 1. Abdülhamit döneminde başlayan Avusturya ve Rusya Savaşı kazaların idarelerini ayanların iyiden iyiye ele geçirip egemen olmalarına yol açmış. Bundan sonra da ayan zorbalığı önüne geçilmez bir hal alıp 2. Mahmut dönemine kadar sürmüştür. İslam Ansiklopedisi C2-S41. Yücel Özkaya'da ayanlık örgütü 18. yüzyılın ortalarına kadar Anadolu'nun birçok bölgesine henüz yayılmadığından ve devleti uğraştıracak kadar önemli bir mesele haline gelmediğinden vakainamelerde daha öncesiyle ilgili yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır diye yazmaktadır. Devlet 18. yüzyılda ayanlığın gelişmesini ve kuvvetlenmesini adeta teşvik etmiştir. Merkezi otoritenin zayıfladığı, dolayısıyla İstanbul'un ve savaşların ihtiyaçlarının Anadolu'dan temininin hayli güç olmaya başladığı bu devirde ihtiyaçların vilayet ileri gelenleri vasıtasıyla sağlanması cihetine gidilmiş, bu da ileri gelenlerin çabucak kuvvetlenmesine ve ayan olmalarına sebep olmuştur. Ayrıyeten Anadolu'daki sosyal ve iktisadi sıkıntılar, çalkantılar bu kurumun her yere yayılmasına ve çok kuvvetli bir hale gelmesine de büyük etki yapmıştır. Örneğin taşrada görevli devlet memurları, valiler, kadılar, naipler ve diğerleri fazla kazanç temin etmek için yerli aileler ile anlaşma yoluna gitmiş ve bunlardan en fazla parayı verenlere valiler ayanlık buyuruldusu, kadılar da resmi kadı mektubu vererek ayan olmalarını temin etmişlerdir. Böylece halkın isteğiyle ayan olma kuralı yerine daha kolay olan para ile vali ve kadıyı satın alarak ayan olma usulü geçerli olmuştur. Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayanlık, Türk Tarih Kurumu yayını 1994. Fuat Köprülü de bu kelimenin Osmanlı İmparatorluğu'nda belirli bir kavramı ifade eden idari bir terim halini alması 18. yüzyılın ikinci ve 19. yüzyılın ilk yarısındadır diye yazmaktadır. Ancak 17. yüzyıldan önceki durumu hakkını günümüze ulaşmış bilgiler pek yeterli olmasa da anlaşıldığı kadarıyla ayanlık kasaba halkı tarafından seçilen, halkla hükümet arasındaki ilişkilerde taraflara aracılık eden, asayişin korunması, vergilerin toplanması, orduya gereksindiği sayıda asker ve erzak sağlanması ve benzer gibi işlerde görevlilere yardımcı olan Bir anlamda muhtarlık gibi küçük bir yerel yöneticilik olsa gerektir önceleri. Ne var ki bu masum kurumu da 16. yüzyılın ikinci yarısında saraya girmeyi başaran ve iktidarı tam olarak ele geçirebilmek için hemen ikta sistemiyle sorumsuzca oynamaya başlayan ulema, bir takım küçük çıkarlar uğruna öteki görevler gibi artık parayla alınır satılır bir makam haline getirerek ayanlarında zamanla tıpkı Doktor Frankenstein öyküsündeki gibi artık kendilerini de baş edemeyecekleri güçte birer canavar haline dönüşmesine neden olmuşlardır galiba farkına bile varmadan. Nitekim Profesör Uzun Çarşılı'nın verdiği bilgilere göre bizce hiç kuşku yok ki bu amaçla 1779'da saraydan bir hat-ı hümayun çıkarttırarak ayanlık buyuruldusu verme yetkisini vali ve kadıların elinden alıp bizzat sadrazama bağlamışlardır. Hatta 1786'da bir hükümet kararıyla ayanlığı kaldırıp yerine gene seçimle gelecek şehir kethudalığı diye yeni bir kurum oluşturmaya bile çalışmışlar ama başaramamışlardır. 19. yüzyıla girildiğinde ülkenin neredeyse yarısı bu zorba ayanlar arasında paylaşılmış gibidir sanki. Yozgat, Çorum, bir ara Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, Ankara, Konya yöreleri Çapanoğullarının, Manisa, İzmir, Aydın, Kara Osmanoğullarının, Antalya Tekeli İbrahim'in, Payas Küçük Ali oğullarının, Bozok Cebbar oğullarının, Bilecik Kalyoncu Mustafa'nın, Arnavutluğun bir bölümü Tepedelenli Ali Paşa'nın, İşkodra Kara Mahmut Paşa'nın, Mısır Mehmet Ali Paşa'nın yönetimindedir. Halep elden çıkmıştır. Bağdat'ta Kölemenler egemenliklerini ilan etmişlerdir. Mekke ve Medine'yi Vehhabiler ele geçirmişlerdir. Gümülcine ayağını Tokatçıklı Süleyman'ın, Rusçuk ayağını Tirsenikli oğulları Ömer ve İsmail ağaların, Silistre ve Deli Orman ayağını Yılıkoğlu Süleyman'ın, Serez ayağını İsmail Bey'in 15-20 bin kişilik özel orduları vardır. Yani İstanbul hükümetinin otoritesi iyice zayıflamıştır, birçok yerde sözü geçmemektedir artık. Nitekim 3. Selim'in Nizam-ı Cedid girişimini Çetin Altan'ın deyimiyle Trabzon dolaylarından derlenip getirilmiş 2000 yamak askerini, Sabah gazetesi 17 Ağustos 1997, çocuksu tuzaklarla kışkırtıp ayaklandırarak can havliyle zar zor halleden ulema bilindiği gibi karşısında birden elleriyle yetiştirdiği bu devlerden birini Rusçuk ayağını bulmuştur Kabakçı Mustafa ayaklanmasında. Profesör Berkes de bu olayla ilgili olarak ayanlar için padişahlıktan bağımsız bir haneden prensliği kurmaktansa çok uzakta olmayan başkentteki devletin başına geçmek artık düşünülebilecek bir amaç olmuştu diye yazmaktadır. Ulema da zaten böylesi bir olasılığı bekliyor olsa gerek ki 3. Selim'i indirip yerine 4. Mustafa'yı sultan ilan ettirirken üstüne burada yazılı şartların hepsi tarafımızdan görülmüştür. Altını imzalayan Şeyhülislam, sadrazam vekili ve ulemanın imzalarını ve mühürlerini padişah olarak tasdik ederim. Kullarım bu sözleşmedeki şartlara uydukları sürece, devlet işlerine karışmadıkça, emirlerime ve subaylarına itaat ettikçe, Tanrı ve Peygamber adına söz veririm ki, kimse sorumlu ve suçlu sayılmayacaktır diye yazdırıp imzalattıkları şer'i hüccet denilen bir bildiri yayınlamışlardır. Padişahın onayından sonra şeriat mahkemesine de tescil ettirdikleri ve bir şeriat hükmü olarak derhal orduya da dağıttırdıkları bu bildiri veya şer'i sözleşmeye göre de 3. Selim şeriata aykırı olarak Nizami Cedid adında yeni bir bidat uydurup devleti kafirleri taklit ederek Hristiyanların kurallarına göre yönetmeye kalkıştığı için onu tahttan indiren ocaklılar şeriata ve örfe uygun davranmışlardır ve bundan böyle devlet Yeniçeri Ocağı'nın denetiminde koruyuculuğunda şeriata uygun olarak yönetilecektir. İstanbul'daki bu olaylarla ilgili haberlerin ve Hücceti Şer'iye'nin Tuna kıyısındaki Ruslarla savaşmakta olan orduya ulaşması üzerine de Pehlivan Ağa adında bir Yeniçeri ağası derhal bulabildiği ocaklılarla 3. Selim'in son sadrazamı Hilmi İbrahim Paşa'nın otağına saldırmış ve yerine Çelebi Mustafa Paşa'yı sadrazam ilan etmiştir. Ardından da ordudaki Nizami Cedid yanlılarını temizlemek için girişimlere başlamıştır. Sultan 4. Mustafa da bu oldu bittiye bir tepki göstermemiş, zorbaların elebaşısı Kabakçı Mustafa'yı turnacı başılığa, yardımcıları Arnavut Ali'yi Anadolu kaleleri nezaretinde ağalığa, Bayburtlu Süleyman'ı da tersane amirliğine getirirken Çelebi Mustafa Paşa'nın sadrazamlığını da içine sindirip onaylamıştır. Çelebi Mustafa Paşa da sadrazamlığı onaylanır onaylanmaz Pehlivan Ağa'yı vezirliğe yükseltip paşa yapmıştır hemen. Başta eski sadrazam Hilmi İbrahim Paşa olmak üzere gerek İstanbul'daki zorbaların gerekse orduda Pehlivan Ağa Paşa'nın elinden kurtulan Nizam-ı Cedid yanlıları ise kaçıp Alemdar Mustafa Paşa'nın Rusçuk'taki çiftliğine sığınarak canlarını zor kurtarmışlardır. 1768'deki Osmanlı-Rus Savaşı'nda bölüğün bayrağını taşıdığı için kimi tarihçilerce Alemdar, kimi tarihçilerce de Bayraktar diye adlandırılan Rusçuklu Mustafa Paşa uzun süre Rusçuk ayağını Tirsinikli oğlu İsmail Ağa'nın yanında çalışmış, onun ölümünden sonra da Rusçuk ayağını olmuştur. 3. Selim'in tahttan indirilmesinden kısa bir süre önce de Rus Savaşı'ndaki başarılarından dolayı kendisine paşalık sağını verilmiştir. Gene kimi tarihçiler her ne kadar açık fikirli biriydi, Nizam-ı Cedid'i destekliyordu diye yazıyor olsalar bile okuma yazma bilmeyen bu kişinin 3. Selim'e duyduğu yakınlık sanırız paşalık sanını kendisine onun vermiş olmasından dolayı bir gönül yükümlülüğünden kaynaklansa gerektir asıl. Vakanüvislerin yazdığına göre kendisine verilmesini beklediği sadrazamlığa Çelebi Mustafa Paşa'nın getirilmesi de bu olayda etkin bir rol oynamıştır mutlaka. Ancak Alemdar Mustafa Paşa'yı asıl etkileyenlerin ise zorbaların elinden kaçıp kendisine sığınan tarihe Rusçuk yaranları diye geçmiş kişiler olduğu da galiba kuşkusuzdur. Profesör Uzun Çarşılı'nın belirlemelerine göre bu kişilerin 3. Selim'i yeniden tahta çıkarmak için Alemdar Mustafa Paşa ile birlikte Rusçuk'ta kurdukları komitenin adı da Rusçuk Yaranı'dır zaten. Ola ki Alemdar Mustafa Paşa'ya da 3. Selim'in yeniden tahta çıkarılması halinde kendisinin de sadrazamlığa getirileceğine dair bu komitede söz verilmiştir. Çünkü 3. Selim daha 1789'da Rusçuk ayağını Çelebi Süleyman Ağa'nın oğlu Şerif Hasan'ı paşa yapıp Cezayirli Hasan Paşa'dan sonra sadrazamlığa getirmiş bulunduğuna göre artık ayağınların da sadrazam olmalarında herhangi bir engel yoktur. Bu nedenle de olsa gerek Profesör Berkes'te Alemdar Mustafa Paşa'nın amacı zaten sadrazam olmakta diye yazmaktadır. Nitekim bu komitenin görevlendirdiği kişilerle Şeyhülislam Ataullah Efendi, Köse Musa Paşa ve Kabakçı Mustafa çetesinin zorbalıklarının son vermek amacında olduğuna sarayı ve sadrazamı inandırarak 16 bin kişilik ordusuyla İstanbul'a gelen Alemdar Mustafa Paşa önce 300 kişiyi kılıçtan geçirtip önemlilerinin kellelerini saray kapısının önüne astırtarak kenti zorbalardan temizledikten ve ulemanın elebaşılarını sürgüne gönderdikten sonra Babali'yi basarak mührü Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa'nın elinden zorla alıp kendisini sadrazam ilan etmiştir. Daha sonra da saraya gidip 4. Mustafa'yı tahttan indirmiş ancak 3. Selim biraz önce öldürülmüş olduğu için ağlayarak cellatların elinden son anda kurtardığı 2. Mahmud'u tahta oturtmuştur çaresiz. Görüldüğü gibi bu olay iki acı gerçeği birden aynı anda ulemanın gözlerinin önüne serivermiştir bütün çıplaklığıyla. Birincisi, o güne dek taşradaki bir olgu şeklinde değerlendirip pek de önemsemedikleri ayanlık kurumunun artık merkezi iktidara da göz koymuş olmasıdır. Taşralı bir ayan, karşıtları aydınlarla, Nizam-ı Cedid yanlılarıyla, münevverlerle işbirliği yaparak hiç beklemedikleri bir anda yönetime el koyuvermiştir görüldüğü gibi. İkincisi ise Yeniçeri Ocağı'nın, Kapıkulu Ocakları'nın yürekler acısı durumudur. Zaten nicedir yeni savaş tekniklerine göre eğitilmiş ve yeni araç gereçlerle, ateşli silahlarla donatılmış batılı ordular karşısında direnemez duruma düşmüş olan Yeniçeriler, artık ne saray içi iktidar kavgalarında taraflardan biri adına taşeron kuruluş olarak ürkütücü bir işlev üstlenecek niteliğe sahiptirler, ne de taşralı bir ayağının derme çatma askerleri karşısında bir varlık gösterebilmişlerdir. Ancak Yeniçeri Ocağı'nın ulemayı asıl şaşırtan yanı ise savaş gücünü ve höflü görüntüsünü yitirmesi değil, sanırız 150 yıldır farkına bile varmadan çıkarları uğruna habire körükledikleri yapısal değişimle ocağın neredeyse bütünüyle artık bir Bektaşi tekkesine döndüğünün ilk kez bu olaylar sırasında farkına varmaları olmuştur bizce. Bilindiği gibi tarihçilerimiz arasında Yeniçeri Ocağı'nın kurulduğu günden itibaren dinsel açıdan Bektaşi tekkesine teslim edildiği çok yaygın bir kanı ise de başlangıçta penciyek usulüyle alınan, sonra da devşirme usulüyle toplanan Hristiyan çocuklarını Türkçe öğrenmeleri ve Müslümanlaştırılmaları için önce başkentlerin çevresindeki köylülerin yanlarına verildiği, ardından sarayda acemi olanlar ocağında eğitildiği ve İstanbul çevresindeki köylerle acemi olanlar ocağına ders veren hocaların da neredeyse tamamının Sünni olduğu düşünülürse, ta 19. yüzyıla kadar Yeniçerilerin arasında Bektaşiliğin ve Aleviliğin baskın bir inanç olduğunu söyleyebilmek galiba pek de kolay olmasa gerektir. Kuşkusuz ocaklı olmak, düzenli bir maaş verilmesi yüzünden mutlaka hala güvenceli ve aranılan bir iştir, ama hem verilen ücret pek yüksek değildir, hem de fetihlerin ardının zaten nicedir kesilmiş olması nedeniyle galiba pek de çekici değildir artık. Bu yüzden arada bir de savaşa gitmek pahasına bu düşük ücretli hizmete ancak fakir çocukları başvuruyor olsalar gerek ki, Profesör Berkes de ordu Yeniçeriliğe alınmaması gereken fakirleşmiş esnaf ve köylü ile doluyordu diye yazmaktadır. Nitekim Naima da yukarıda belirttiğimiz gibi daha 17. yüzyılın ilk yarısında 4. Murad'ın bu durumundan şikayetçi olduğunu ve Yeniçeri katiplerinden Mehmet Efendi'yi huzuruna çağırarak Yeniçeriler arasına reayanın çoluk çocukları, hamal, ırgat makulesi adamları karışmıştır, bunları tez temizle diye buyurduğunu yazmaktadır. Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa da bazı yakınları Yeniçerilerin kendisine karşı bir suikast hazırlığı içinde olduklarını gelip haber verince bir takım manav, kayıkçı, leblebici güruhu ne yapabilirmiş bana diyerek alay etmiştir onlarla, umursamamıştır bile. Sultan 3. Selim de kendisini tıraş etmeye gelen iki berberin Humbaracılar Ocağı'nda Ulufeli topçu askerleri olduklarını öğrenince çok şaşırmıştır, Cevdet Paşa tarihinde belirtildiğine göre. Kısacası ulemanın sorumsuzca başlattığı, sonra da gelir kaynağı olacağını anlayınca tutkuyla körüklediği bu yapısal değişim, 19. yüzyıla gelindiğinde Yeniçeri Ocağı'nın tamamının esnaf ve reaya çocuklarıyla dolmasına neden olmuştur görüldüğü gibi. Bu süreçte Doğu Avrupa ve Balkanlardaki fethedilmiş yerlerde artık yavaş yavaş yitirilmeye başlandığı için giderek devşirilecek Hristiyan çocuk bulmak da zorlaştığından bu yapısal değişim biraz da kendiliğinden hızlanmıştır kuşkusuz. Ayrıca gene görüldüğü gibi yalnız ocağın esnaf ve raya çocuklarıyla dolmasına neden olmakla da kalmamış, evlenmelerine, geceleri evlerine gitmelerine ve dışarıda bir iş tutmalarına da izin verildiğinden bu çocukların biraz kıdem kazanınca hemen esnaflaşmalarını da sanki zorunlu kılmıştır bu yapısal değişim. Bilindiği gibi esnaflık Türklerin Anadolu'ya geldikleri günden itibaren Selçuklular döneminden beri ahiler tarafından örgütlenmiştir. Bu konunun uzmanı Profesör Neşet Çağatay, ahiler Anadolu'da kurup geliştirdikleri esnaf ve sanatkarlar meslek, yardım ve dayanışma teşekkülleri sayesinde doğudan ardı ardına gelen Türk halkının rahatça yerleşmelerini, iş güç sahibi olmalarını ve güven içinde yaşamalarını hazırladılar demektedir. Ahilerin kurduğu esnaf ve sanatkarlar birliklerinin koydukları ekonomik ve sosyal içerikli ana kurallarda, daha sonraları bu alanda hazırlanan yasaların, tüzük ve yönetmeliklerin temelini oluşturur. Onların koyduğu bu kuralların izlerini Osmanlı Eyalet Kanunnamelerinde bile görürüz. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1727'ye kadar da esnaf teşkilatına ahi teşkilatı denmiştir. 1727'de gedik oluyor bu. Gedik kelimesi de Türkçedir. Daha sonra İtalyancadan geçme logia kelimesi dilimizde lonca olmuş. Gedik ile ahilik arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü ahiler de meslek ve sanat yerlerini sabit tutuyor, ötekiler de. Onlar da fiyat ve kalite kontrollerini yapıyor bunlar da. Bu durumda ıslahat fermanına kadar sürmüştür. Ahilik ve Esnaf, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Birliği Yayını, İstanbul 1986 S87-112. Yine bilindiği gibi imparatorluğun kurucusu Osman Bey'in kayınbabası Edebali'nin de etkili bir şeyhi olduğu ahilik, aslına bir meslek örgütü olmaktan önce bir tasavvufi örgüttür ve özellikle de Bektaşi Ocağı ile yakından ilgilidir. Kuşkusuz salt bu nedenle bütün esnafın Bektaşi olduğunu söyleyebilmek elbette olanaksızdır ama Bektaşiliğin esnaflar arasında gene bu nedenle bayağı yaygın olabileceğini düşünmek de gerçeğe pek aykırı düşmese gerektir galiba. Öte yandan bir kısmı ta 11. yüzyılda hayvanlarını Hristiyan topraklarında otlatmaları için Müslüman Türklerce zorla bu yana sürülmüş ve şamanlıklarını burada da yüzyıllar boyu sürdürmüş, bir kısmı da daha sonraki yüzyıllarda bitmeyen Moğol saldırıları yüzünden uzun süredir yaşadıkları İran'dan kaçıp buraya gelmiş insanlardan oluşan, Balkanlardaki ve Anadolu'daki göçebe reaya arasında da Alevilik ve Bektaşilik zaten oldukça yaygındır bilindiği gibi. Nitekim Profesör Berkes de Yeniçerilik demek şimdi hükümet karşıtlığı demekti. Bu tutumu siyasa, şeriat bileşimine karşıt bir mezhep olan Bektaşilik beslemeye başladı. Bu dönemde Yeniçerilik Bektaşilik demek oldu diye yazmaktadır. Görüldüğü gibi Yeniçeri Ocağı da Sunni ulema için yaralı olmak şöyle dursun tehlikeli bir hal almıştır artık. Hele hele Alemdar Mustafa Paşa'nın göreve başlar başlamaz hemen Anadolu ve Rumeli'deki bütün ayanları çağırıp Meşvereti Amme adı altında bir toplantı düzenleyerek onlarla hükümet adına Senedi İttifak adlı bir anlaşma imzalaması öteki tehlikenin de hangi boyutlarda olduğunu gözler önüne serivermiştir bütün çıplaklığıyla. Doğrusu Osmanlı tarihinin bu döneminde yaşanmış olaylar bizce polisiye roman yazarlarını bile kıskandıracak nitelikte kurgulamalarla doludur gerçekten de. Örneğin kendisini küçümsediği ve sürekli başına buyruk davrandığı için zaten kırgın olduğu sadrazamına karşı genç Sultan II. Mahmud'u ustaca dedikodularla kışkırtıp senedi ittifakla elinden bir takım yetkilerini daha aldığına inandırıp tam anlamıyla düşman etmişlerdir önce. Ardından Alemdar Mustafa Paşa'nın Rusçuk yaranlarının aklına uyup gene Levent ve Üsküdar kışlalarında hemen eğitime başlattığı Sekban-ı Cedid adlı küçük bir askeri birliği fırsat bilip Kapıkulu ocaklarını kapatacağı dedikodularıyla zaten öfkeli olan Yeniçerileri sadrazama karşı kışkırtıp ayaklandırmayı da kısa sürede başarmışlardır. Senede ittifakın imzalanmasının daha 40'ı dolmadan da hazırlanan plana göre yangın var diye topluca bağırıp dışarı çıkarak öldürmek üzere Yeniçerilerin bir akşam evini kuşatmasını sağlamışlardır gerçekten de. Dışarıya çıkaramayınca da bu kez silahlı saldırıya geçmişler ve sadrazam ev halkıyla birlikte onca Yeniçeri'ye karşı tam bir gece bir gündüz direnmiştir. Birkaç kez haber salmasına karşın ilginçtir, kimse yardımına gelmemiştir bunca uzun süre içinde her ne hikmetle ise. Bakmış başka umar yok, konağın bodrumundaki cephaneliği ateşe vererek kendisi ve ev halkıyla birlikte 300 Yeniçeri'yi de havaya uçurmuştur bilindiği gibi.